Ayrım 8.
Goldum'un artık iyi arkadaşları, iyi ve çok güçlü arkadaşları vardı. Onlar ona yardım edecekti. Buggins bunun hesabını verecekti. Aklı fikri bundaydı. Bilbo'dan nefret ediyor ve ona lanetler yağdırıyordu. Dahası Bilbo'nun nereden geldiğini de biliyordu. Peki bunu nasıl öğrenmiş diye sordu Frodo. İsmini Bilbo kendisi bütün aptallığıyla Gollum'a söylemiş. Daha sonra Gollum bir kere dışarı çıktı mı da Bilbo'nun hangi ülkeden olduğunu keşfetmesi pek zor olmazdı zaten. Evet, dışarı çıkmış. Yüzüğe olan özlemi orklara hatta ışığa duyduğu korkudan bile daha ağır basmış. 1-2 yıl sonra dağları terk etmiş. Görüyorsun ya, her ne kadar hala yüzüğün arzusuyla bağlanmış bile olsa yüzük artık onu için için yiyip bitirmiyordu. Biraz biraz yaşam bulmaya başlamıştı. Kendisini yaşlı, çok yaşlı hissediyordu. Ama yine de daha az ürkekti ve ölesiye acıkmıştı. Işıktan, güneşin ve ayın ışığından hala korkuyor ve nefret ediyordu. Sanırım hep de böyle kalacak. Yine de şeytan gibi akıllıydı. Hem gün hem de mehtap ışığından saklanabileceğini, o renksiz soğuk gözleriyle gecenin köründe yolunu usulca ve çabucak bulacağını ve korkmuş ya da onu fark etmeyen küçük şeyleri avlayabileceğini keşfetti. Bu yeni yiyecekler ve yeni hava sayesinde kuvvetlendi. Tahmin edebileceğin gibi kuyut ormana kadar sızmayı başardı. Onu orada mı buldun diye sordu Frodo. Onu orada gördüm diye cevap verdi Gandalf. Fakat daha önce Bilbo'nun izini sürerek daha uzaklara gitmişti. Ondan kat'i bir şeyler öğrenmek çok zordu. Çünkü konuşması sürekli lanetlerle ve tehditlerle kesiliyordu. Cebisinde ne varmış diyordu. Söylemeyecekmiş. Yok kıymetlim, küçük düzenbaz. O soru sayılmaz ki. Önce o hile yaptı, bal gibisi yaptı. Kurallarımızı bozdu. Onu sıkıp suyunu çıkarmalıydık. Ya kıymetlim, görür o kıymetlim. Bu konuşmasından bir örnekti. Sanırım daha fazlasını duymak istemezsin. Bunlarla dolu yorucu günler geçirdim. Fakat hırıltılar arasından kaptığım ipuçlarını bir araya getirerek ayaklarının onu sonunda Eskarot'a hatta vadinin sokaklarına kadar getirdiğini öğrendim. Buralarda saklı saklı etrafı dinleyip gözetlemiş. En büyük olayların haberi yaban diyarda çabuk yayılmıştı. Bilbo'nun adını duymuş olan, onun nereden geldiğini bilen bir sürü kişi vardı. Batıya, onun yurduna döndüğümüzde de kimseden gizlememiştik. Gollum'un keskin kulakları öğrenmek istediklerini işitmekte gecikmemiştir. O halde neden Bilbo'yu daha ileriye kadar izlememiş diye sordu Frodo. Neden şaira gelmemiş? Hah dedi Gandalf. Şimdi sıra ona geliyor. Sanırım Gollum bunu yapmaya çalıştı. Yola koyulup batıya doğru Ulu Nehir'e kadar geldi. Fakat sonra başka yola saptı. Uzaklığın gözünü korkuttuğunu hiç sanmam. Hayır, başka bir şey onu çekmişti. Onu benim için yakalamış olan arkadaşlarım böyle düşünüyor. İzini önce orman elfleri sürmüştü. Bu onlar için çok kolay bir işti. Çünkü izleri henüz tazeydi o zamanlar. İzler onları kuyut ormanın içine ve sonra tekrar dışına kadar götürdü. Ama onu yakalayamadılar. Orman onunla ilgili söylentilerle doluydu. Hatta hayvanlar ve kuşlar arasında bile korkunç öyküler dolaşıyordu. Orman adamları etrafta yeni bir korkunun, kan içen bir hayaletin kol gezdiğini söylüyordu. Yuvaları bulabilmek için ağaçlara tırmanan, yavruları bulmak için emekleyip inlere giren, pencerelerden süzülüp beşikleri kapan bir şeydi bu. Fakat kuyut ormanın batı ucunda iz aniden yana saptı. Güneye doğru dolanıp orman elflerinin sahasından dışarı çıktı ve kayboldu. Ve ben o sırada çok büyük bir hata yaptım. Evet Frodo, yaptığım ilk hata da değildi bu. Ama korkarım bu hepsinden kötü çıkacak. İşi oluruna bıraktım. Bıraktım gitsin. Çünkü o sıralarda düşünmem gereken bir sürü başka şey vardı ve ben hala Saruman'ın irfanına güveniyordum. Neyse, bunlar yıllar önceydi. Sonradan nice karanlık ve tehlikeli günlerle ödedim bunu. Bilbo buradan ayrıldıktan sonra tekrar Gollum'un peşine düştüğümde iz çoktan soğumuştu. Eğer bir arkadaşımın dünyanın bu çağındaki en büyük gezgin ve en büyük avcı olan Aragorn'un yardımı olmasa ben ne kadar arasam fayda etmezdi. Aragorn'la birlikte yaban diyarı baştan başa kat edip umutsuzca ve başarısızca Gollum'u aradık. Fakat sonunda ben iz sürmekten vazgeçip diğer taraflara döndüğüm zaman Gollum bulundu. Arkadaşım büyük tehlikelere göğüs gerip o korkunç yaratıkla birlikte çıkageldi. Gollum'un neler yaptığını öğrenemedik. Sadece ağlayıp boğazında düğümlenen Gollum'lar arasından bizi zalimlikle suçluyordu. Onu sıkıştırdığımız zaman da sanki eskiden yaşadığı bir işkenceyi hatırlarmış gibi sızlanarak korkudan yaltaklanmaya, uzun ellerini ovuşturmaya, parmaklarını sanki ona acı veriyorlarmış gibi yalamaya başlıyordu. Fakat korkarım bunun şüphe götürür tarafı yok. Yavaş yavaş sinsice yolunu bulmuş, adım adım mil be mil güneye, nihayet Mordor diyarına ulaşmıştı. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Frodo kalbinin atışlarını duyabiliyordu. Dışarıda bile her şey durmuş gibiydi. Sam'in makasının sesi de gelmiyordu. Evet, Mordor'a dedi Gandalf. Heyhat, Mordor bütün çarpık şeyleri kendine çeker. Karanlık güç de onları oraya toplamak için bütün iradesini kullanıyordu. Üstelik düşmanın yüzüğü de mutlaka kendi izini bırakmış, onu taşıyanı bu çağrılara açık kılmış olmalı. Ve o sıralar her ahali güneydeki yeni gölge ve onun batıya duyduğu nefret hakkında fısıldaşıp duruyordu. İşte öcünü almasına yardım edecek o iyi yeni arkadaşları bunlardı. Zavallı budala. O diyarda çok fazla şey öğrenecekti. İstediğinden çok fazlasını. Ve eninde sonunda sınırlarda hırsız gibi gizlenip etrafı gözetlerken yakalanması ve sorguya çekilmesi kaçınılmazdı. Korkarım böyle de oldu. Bizim elimize geçtiğinde uzun bir süre orada kaldıktan sonra geriye dönüyordu. Kim bilir ne kötülükle görevlendirilmiş olarak. Ama bu artık pek önemli değil. Vereceği en büyük zararı verdi zaten. Evet heyhat. Onun aracılığıyla düşman tek yüzüğün tekrar bulunduğunu öğrendi. Isildur'un nerede düştüğünü biliyor. Gollum'un yüzüğünü nerede bulduğunu biliyor. Yüzük sahibine uzun bir yaşam verdiği için bunun bir âli yüzük olduğunu biliyor. Bunun üç taneden birisi olmadığını biliyor. Çünkü onlar kayıp değildi ve ayrıca kötülüğe de cevap vermezler. Yedilerden veya dokuzlardan biri olmadığını da biliyor. Çünkü onların her birinin akıbetinden haberdar. Bunun o olduğunu biliyor. Ve sanırım sonunda hobbitleri ve şairi de duymuş oldu. Şair şu anda burayı arıyor olabilir. Tabii hala nerede olduğunu öğrenmediyse. Hatta Frodo korkarım uzun zamandır gözlerden kaçan Baggins adı bile onun için önem taşımaya başlamış olabilir. Fakat bu korkunç bir şey diye bağırdı Frodo. İmalarından ve uyarılarından hayalimde canlandırdığım en korkunç şeylerden bile çok daha korkunç. Ah Gandalf, dostların en hası. Şimdi ben ne yapacağım? Çünkü şimdi gerçekten korkuyorum. Ne yapmalıyım? Bilbo'nun elinde fırsatı varken o iğrenç yaratığı bıçaklamamış olması ne acınası bir şey. Acınası mı? Bilbo'nun elini Gollum'un üzerine inmekten alıkoyan acıma duygusuydu. Acıma ve merhamet. Nedensiz yere vurmamak. Ve Bilbo bunun ödülünü de alasıyla gördü Frodo. Emin ol ki kötülükten bunca az yara aldı ve sonunda kurtulduysa yüzüğü sahiplenişi bu duyguyla başladığı içindir. Acımayla. Özür dilerim dedi Frodo. Ama korkuyorum. Gollum'a da hiç acımıyorum. Onu görmedin diye kesti sözünü Gandalf. Doğru görmedim. Görmek de istemem dedi Frodo. Seni anlayamıyorum. Yani yaptığı bütün o korkunç şeylerden sonra elflerle birlikte onu sağ bıraktığınızı mı söylemeye çalışıyorsun? En azından şimdi orklar kadar kötü biri ve o düşmandan başka bir şey değil. Ölümü hak ediyor. Hak ediyormuş. Belki hak ediyordur. Yaşayanların birçoğu ölümü hak ediyor. Ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde öyle hak, hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme. Çünkü en bilge olanlar bile her şeyin sonunu göremez. Ben de Gollum'un ölmeden önce iyileşeceğini pek ummuyorum. Ama bir şansı hep var. Sonra o yüzüğün kaderiyle bağlanmış. Gönlüm bana bu iş bitmeden onun da ister iyi yönde olsun ister kötü mutlaka bir rol oynayacağını söylüyor. O an geldiğinde Bilbo'nun acıma duygusu birçok kişinin, en başta da senin, kaderine hükmedecektir. Her halükarda onu öldürmedik. Çok yaşlı ve çok zavallı biri. Orman elfleri onu hapsettiler. Ama ona bilge gönüllerin el verdiğince iyilikle davranıyorlar. Her neyse dedi Frodo. Bilbo Gollum'u öldürmediyse bile bari yüzüğü alıkoymasaydı. Keşke hiç bulmasaydı ve ben de almasaydım. Neden yüzüğün bende kalmasına izin verdin? Neden onu fırlatıp atmamı veya yok etmemi sağlamadın? Sağlamak mı? Sana bir şey yaptırmak mı? Dedi büyücü. Sana anlattıklarımı dinlemiyor muydun? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Onu fırlatıp atmaya gelince bu gerçekten de hata olurdu. Bu yüzükler kendilerini buldurmayı iyi bilirler. Kötü bir ele düştü mü büyük kötülüklere neden olurdu. Daha da kötüsü düşmanın eline geçebilirdi. Nitekim mutlaka onun eline geçerdi. Çünkü bu tek yüzük ve o tüm gücünü bunu bulup kendisine çekmek için sarf ediyor. Azizim Frodo, bu elbette ki senin için tehlikeli bir şeydi ve bu beni ciddi bir şekilde huzursuz etti. Fakat tehlikede olan o kadar çok şey vardı ki bazı şeyleri göze almak zorundaydım. Gene de ben çok uzaklardayken bile şair hep dikkatli gözlerin koruması altında oldu. Kullanmadığın sürece en azından daha epey bir zaman yüzüğün senin üzerinde uzun süreli bir etki, kötülüğe dönük bir etki bırakacağını düşünmüyordum zaten. Ayrıca unutma ki 9 yıl önce seni son gördüğümde kesin bildiklerim pek azdı. Peki şunu yok edip de kurtulsak ya, sen de çok önceden yok edilmiş olmalıydı dememiş miydin? Diye haykırdı yine Frodo. Eğer beni uyarsaydın veya bana bir haber uçursaydın ben onun icabına bakardım. Öyle mi? Nasıl yapardın bunu? Hiç denedin mi? Hayır, ama herhalde döve döve ezilir veya eritilebilir. Dene dedi Gandalf. Hemen dene. Frodo yüzüğü tekrar cebinden çıkartarak baktı. Şimdi sade ve pürüzsüz görünüyordu. Görünürde işaret veya nişan yoktu. Altın son derece ince ve saf duruyordu. Frodo renginin ne kadar zengin ve güzel, halkasının ne kadar mükemmel olduğunu düşündü. Hayran olunası bir şey. Tam anlamıyla kıymetli bir şeydi. Yüzüğü ateşin en sıcak yerine fırlatıp atmak niyetiyle cebinden çıkartmıştı. Fakat şimdi kendisini iyice zorlamadıkça bunu yapamayacağını fark ediyordu. Tereddütler içinde Gandalf'ın ona anlattığı her şeyi hatırlamaya çalışarak yüzüğü elinde tarttı. Sonra bir gayretle sanki atacakmış gibi bir hareket yaptı. Fakat bir baktı ki tekrar cebine geri koymuş. Gandalf acı acı güldü. Gördün mü? Daha şimdiden sen bile Frodo onu ne kolay kolay bırakabiliyorsun ne de yok etmeye gönlün var. Ben sana bunu yaptıramam. Zor kullanırsan başka. Bu da senin aklını sakatlar. Fakat yüzüğü sakatlamaya gelince bu konuda zor kullanmak faydasız. Onu alıp ağır bir balyozla indirsen yüzükte bir iz bile bırakamazsın. O ne senin ne de benim ellerimle yok edilebilir. Senin şu küçük ateşin sıradan altınları bile eritemez elbette. Bu yüzük o ateşten yanmadan hatta ısınmadan geçti zaten. Fakat bunun üzerinde en küçük değişiklik yapabilecek demirci ocağı şairin hiçbir yerinde yoktur. Cücelerin örsleri ve ocakları bile bunu başaramaz. Ejderha ateşinin güç yüzüklerini eritip imha edebileceği söylenir. Ama artık dünyada içinde yeterince hararetli kadim ateş taşıyan bir ejderha kalmadı. Zaten hiçbir ejderha tek yüzüğe, hükmeden yüzüğe zarar vermezdi. Kara Ancalagon bile bir şey yapamazdı. Çünkü bu bizzat Sauron tarafından yapılmıştı. Eğer gerçekten yüzüğü yok etmek, düşmanın sonsuza kadar ona erişememesini sağlamak istiyorsan sadece tek bir yol var. Orodruin'in yani Ateş Dağı'nın derinliklerindeki kıyamet çatlaklarını bulup yüzüğü buraya atmak. Onu gerçekten yok etmek istiyorum diye bağırdı Frodo. Ya da yani yok edilmesini istiyorum. Ben tehlikeli maceralar için yaratılmamışım. Yüzüğü hiç görmemiş olmayı dilerdim. Neden bana geldi? Neden ben seçildim? Böyle sorulara cevap vermek mümkün değildir, dedi Gandalf. Başkalarının sahip olmadığı, sadece sende olan marifetlerden kaynaklanmadığına emin olabilirsin. En azından güç ve bilgelikten dolayı olmadığına şüphe yok. Fakat sen seçildin ve o yüzden de sahip olduğun tüm gücü, yürekliliği ve aklı kullanmalısın. Fakat bende bu söylediklerinden çok az var. Sen hem bilgesin hem de güçlü. Yüzüğü sen alsan olmaz mı? Hayır diye bağırdı Gandalf ayağı fırlayarak. O güçle beraber gücüm çok büyük, çok korkunç bir hal alır. Ve yüzük benim üzerimde daha da büyük ve ölümcül bir güç kazanır. Gözleri çakmaklandı. Yüzü içten gelen bir ateşle parladı. Aklımı çelme. Çünkü karanlıklar efendisi gibi olmak istemiyorum. Halbuki acıdığım için, zayıfa acıdığım ve iyilik yoluna güç istediğim için yüreğime girebilir yüzük. Çelme aklımı. Kullanmadan, emniyette tutmak için olsa bile almaya cesaret edemem. Onu kullanma arzusuna karşı koyamam çünkü. Ona o kadar ihtiyacım olacak ki. Önümde çok büyük tehlikeler uzanmakta. Pencereye giderek perdeleri ve kepenkleri açtı. Güneş ışığı tekrar odaya doldu. Sam ıslık çalarak bahçe yolundan geçmekteydi. Şimdi dedi büyücü tekrar Frodo'ya doğru dönerek. Karar senin. Fakat ben sana her zaman yardım edeceğim. Elini Frodo'nun omzuna koydu. Bu yük senin olduğu sürece taşımana yardım edeceğim. Fakat en kısa zamanda bir şeyler yapmamız gerek. Düşman harekete geçti. Uzun bir sessizlik oldu. Gandalf tekrar oturarak düşünceler içerisinde kaybolmuş gibi piposunu içmeye koyuldu. Gözleri kapalı gibi duruyordu fakat göz kapaklarının altından Frodo'yu dikkatlice izlemekteydi. Frodo sabit gözlerle ocaktaki kor ateşe dalmıştı. Öyle ki sonunda sanki bu görüntü bütün görüş açısını kapladı ve dipsiz bir ateş kuyusuna bakar gibi oldu. Efsanevi kıyamet çatlaklarını ve Ateş Dağı'nın dehşetini düşünüyordu. Dedi Gandalf sonunda. Ne düşünüyorsun? Ne yapman gerektiği konusunda bir karara vardın mı? Hayır dedi Frodo karanlıktan çıkıp kendine gelerek. Şaşkınlıkla etrafın karanlık olmadığını, pencereden güneşin aydınlattığı bahçeyi görebildiğini fark etti. Veya belki de evet. Söylediklerini anladığım kadarıyla sanırım yüzüğü alıkoyup onu korumam gerekiyor. En azından şimdilik. Yüzük bana ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın. Sen onu bu amaçla alıkoyarsan yapacağını çok yavaş yapacaktır. Kötülüğü yavaş işleyecektir, dedi Gandalf. Umarım, dedi Frodo. Ama çok yakında daha iyi bir muhafız bulacağını ümit ediyorum. Fakat sanırım o zamana kadar yanımda olan herkes için büyük bir tehlike oluşturacağım. Hem yüzüğü alıkoyup hem de burada kalmam mümkün değil. Çıkın çıkmazını terk etmem lazım. Şairi terk etmem lazım. Her şeyi bırakıp uzaklara gitmem lazım. İçini çekti. Elimden gelirse şairi kurtarmak isterim. Gerçi zaman zaman şair sakinlerinin kelimelerle anlatılamayacak kadar ahmak ve sıkıcı olduğunu, burayı ancak bir depremin veya ejderha istilasının patlayacağını düşünmedim değil. Ama artık öyle düşünmüyorum. Artık şair arkamda güvencede ve rahat kaldığı sürece oradan oraya dolaşmayı daha katlanılır bulacağım gibi geliyor bana. Benim ayaklarım bir daha oraya basamasa bile bir yerlerde ayak basacak sağlam bir toprak olduğunu bileceğim. Elbette uzaklara gitmek bazen aklımdan geçerdi. Ama bunu hep bir çeşit tatil gibi düşünürdüm. Bilbo'nunkiler gibi. Ya da daha da hoş, sonu hep huzurla biten bir dizi macera. Fakat bu bir sürgün. Tehlikeden, tehlikeyi peşim sıra sürükleyerek yine tehlikeye doğru bir kaçış olacak. Ve eğer tüm bunları yapıp şairi kurtaracaksam, sanırım tek başıma gitmem gerekecek. Ama kendimi çok küçük hissediyorum. Kökünden sökülüp atılmış gibi ve umutsuz. Düşman öyle güçlü ve korkunç ki. Gandalf'a söylemedi. Fakat konuşurken içine Bilbo'yu izlemek ve hatta belki de tekrar bulmak için bir ateş düşmüştü. Bu o kadar kuvvetliydi ki korkusunu gölgeliyordu. Neredeyse o dakikada odadan fırlayıp uzun zaman önce benzer bir sabah Bilbo'nun yapmış olduğu gibi şapkasını bile almadan koşup gidebilirdi. "Sevgili Frodo!" diye haykırdı Gandalf. "Daha önce de dedim ya, hobbitler gerçekten ilginç yaratıklar. Onlarla ilgili öğrenilecek ne varsa bir ay içinde öğrenebilirsin. Ama bir de bakarsın 100 yıl sonra bir darlık anında seni gene şaşırtıvermişler. Böyle bir cevabı senden bile pek beklemiyordum doğrusu. Fakat Bilbo bunun ileride ne kadar önemli olacağını bilmese de varisini gerçekten iyi seçmiş. Korkarım haklısın. Yüzük şairde uzun süre daha saklı kalamaz. Diğerlerinin olduğu kadar kendi iyiliğin içinde buradan uzaklaşıp Baggins ismini arkanda bırakmak lazım. Bu isim şair dışında veya yaban diyarda başını derde sokar. Şimdi sana bir yolculuk ismi vereceğim. Buradan ayrıldığın zaman ismin Bay Tepedibi olsun. Fakat bence tek başına gitmen gerekmiyor. Eğer güveneceğin birisi senin yanında olmak isteyecek ve senin de meçhul tehlikeleri sokmaktan çekinmeyeceğin birisi varsa tek başına gitmene gerek yok. Ama eğer kendine bir yoldaş arayacaksan seçimini çok dikkatli yap ve en yakın dostlarınla bile dikkatli konuş. Düşmanın hem çok fazla ajanı var hem de bir sürü haber alma yöntemi. Aniden sanki bir şeyler dinliyormuş gibi sustu. Frodo hem içeride hem dışarıda etrafın çok sessiz olduğunu fark etti. Gandalf pencerenin yan tarafına doğru süzüldü. Sonra tek hareketle pencereye sıçrayıp kolunu aşağı uzattı. Bir viyaklama duyuldu ve Sam Gamgee'nin kıvırcık başı bir kulağından çekilerek pencere hizasına yükseldi. ''Vay vay, sakalıma hamdolsun!'' dedi Gandalf. ''Sam Gamgee değil mi bu? Neler yapıyordun acaba?'' Üstünüze inayet Bay Gandalf efendi dedi Sam. Hiç, yani demem o ki pencerenin dibindeki çimleri biçiriveriyordum sadece. Hiç sanmıyorum dedi Gandalf katı bir sesle. Makasının sesini son duyduğumdan bu yana epey bir zaman geçti. Ne kadar zamandır kulak misafiri oldun? Kulak misafir mi beyim? Af buyur ama ne dediğini pek anlayamadım. Çıkın çıkmazında senden başka misafir yok, yeminle yok. Salaklaşma, neler duydun ve neler dinledin? Gandalf'ın gözlerinde şimşekler çakıyordu. Kaşları da çalı gibi kabarmıştı. ''Bay Frodo beyim!'' diye bağırdı Sam titreyerek. ''Canımı yakmasına izin vermeyesin beyim. Beni tuhaf bir şeye çevirmesine izin vermeyesin. İhtiyar babacığımın yüreğine iner vallahi. Kötü bir niyetim yoktu. Şerefim üzerine yemin ederim yoktu beyim. Canını yakmaz!'' dedi Frodo. Şaşırdığı ve aklı oldukça karıştığı halde gülmemek için kendini zor tutuyordu. ''Benim kadar o da kötü bir niyetin olmadığını biliyor. Ama uzatma da hemen sorularına cevap ver. Şey beyim dedi Sam hafif bir tereddütle. Düşman hakkında, yüzükler hakkında, Bay Bilbo hakkında, sonra beyim ejderhalar ve ateşli dağlar hakkında ve elfler hakkında tam olaraktan anlayamadığım bir şeyler duydum. Kendimi tutamadım da ondan dinledim. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Üstüme inayet amma ve lakin, beyim ben böyle hikayelere bayılırım. İnanırım da bunlara. Ted ne derse desin. Elfler beyim, onları görmeyi öyle istiyorum ki. Gittiğin zaman elfleri görmeye beni de alsan olmaz mı beyim? Gandalf birdenbire gülmeye başladı. Gel içeri diye haykırdı. Ve her iki elini de uzattığı gibi hayretler içerisindeki Sam'i elinde makası ve çim kırpıntılarıyla birlikte kaldırdı. pencereden içeri alıp yere bıraktı. Elfleri görmeyi seni de alsın ha, dedi. Sam'i tepeden tırnağa süzmekteydi. Ama yüzünde hala bir tebessüm vardı. Demek Bay Frodo'nun gideceğini duydun. Duydum beyim. Zaten o yüzden boğulacak gibi oldum. Anladığım kadarıyla siz de onu duydunuz. Kendimi tutmaya çalışmıştım beyim. Ama ağzımdan o ses çıkıverdi. Öyle üzülmüştüm ki ne? Çaresi yok Sam, dedi Frodo hüzünle. Shire'dan kaçmanın, çıkın çıkmazının bildik rahatlıklarına veda etmekten daha acılı ayrılıkları da içereceğini anlamıştı birdenbire. Gitmem gerekecek. Ama burada Sam'e dikkatle baktı. Eğer beni gerçekten düşünüyorsan bunu tamamen gizli tutacaksın. Anladın mı? Eğer tutmazsan, eğer burada duyduklarının tek bir kelimesini bile anlatacak olursan, umarım Gandalf seni benekli bir kurbağaya çevirir ve de bütün bahçeyi de yılanlarla doldurur. Sam titreyerek dizleri üzerine çöktü. Kalk ayağa Sam, dedi Gandalf. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Senin çeneni kapatacak ve bizi dinlediğin için de cezanı bulmanı sağlayacak bir şey. Sen de Bay Frodo ile birlikte gideceksin. Ben mi beyim, diye haykırdı Sam. Yürüyüşe çıkacağını anlayan bir köpek gibi ayağa fırlayarak. Ben gidip elfleri göreceğim. Yaşasın, diye bağırdı ve bir anda hıçkırıklara boğuldu. Bölüm 3. 3 Kafadar. Sessizce ve bir an önce ayrılmanız gerek, dedi Gandalf. 2-3 hafta geçmişti ve Frodo hala gitmek için bir harekette bulunmuyordu. Biliyorum, fakat aynı anda ikisini birden başarmak zor, diye itiraz ediyordu. Eğer Bilbo gibi birden ortadan yok olursam hikaye en kısa zamanda tüm şaira yayılır. Elbette ki ortadan yok olmaman gerekir, dedi Gandalf. Bu hiç olmaz. Sana bir an önce dedim. Anında demedim. Eğer Shire'dan etrafa pek duyurmadan sıvışmak için bir yol bulabilirsen bu biraz gecikmene değebilir. Fakat çok oyalanmamalısın. Sonbahara ne dersin? Bizim yaş günümüze veya daha sonrasına, diye sordu Frodo. Sanırım o zamana kadar bir şeyler ayarlayabilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse işler bu raddeye varınca harekete geçmeye gönlü hiç mi hiç el vermez olmuştu. Çıkın çıkmazı yıllardır göründüğünden daha bir rahat görünüyordu gözüne ve elinden geldiğince şairdeki son yazının tadına varmak istiyordu. Sonbahar geldiğinde en azından gönlünün bir parçasının her yıl o mevsimde olduğu gibi yolculuğa çıkmaya daha istekli olacağını biliyordu. Hatta içinden kararını vermişti bile. 50. Bilbo'nun da 128. yaş gününde ayrılacaktı. Nedense onun peşinden yola düşmek için en uygun tarih gibi görünüyordu o gün gözüne. Bilbo'yu izlemek aklındaki en önemli fikir ve ayrılma düşüncesini katlanılır kılan tek şeydi. Yüzüğü ve bu yüzden sonunda nerelere kadar sürüklenebileceğini elinden geldiğince az düşünüyordu. Fakat düşüncelerinin hepsini Gandalf'a söylememişti. Büyücünün neler tahmin ettiğini ise her zamanki gibi meçhuldü. Frodo'ya bakıp gülümsedi. Pekala, dedi. Sanırım uygundur. Ama daha geçe kalmamalı. Çok tedirgin olmaya başladım. Bu arada çok dikkat et. Nereye gittiğine dair bir ipucu bırakma. Ayrıca Sam Gamgee'nin de konuşmaması için göz kulak ol. Eğer konuşursa onu sahiden kurbağaya çeviririm. Benim nereye gittiğime gelince, dedi Frodo. Bunu ağzımdan kaçırmam biraz zor. Çünkü nereye gittiğime dair benim de bir fikrim yok henüz. Saçma sapan konuşma, dedi Gandalf. Postaneye adresini bırakma demiyorum sana herhalde. Ama şairden ayrılacaksın ve sen iyice uzaklaşıncaya kadar bu gizli kalmalı. Ya kuzeye, ya güneye, ya batıya, ya doğuya doğru gitmelisin. Veya o yönlere doğru yola koyulmalısın. Ve gideceğin istikamet de katiyen bilinmemeli.